Ayrım 19.
En çekici ve yaratıcı olanı Bosnalılar yalısının lanetine dair çeşitlemelerdi. Yalı yeni sahiplerine de yaramamıştı. Kadınlar başlarını sallayıp "Onca servet, onca debdebe neye yaradı şimdi?" diyor. Azıcık aşım, kaygısız başım sözünü tekrarlayarak hallerine şükrediyorlardı. O İngiliz subayı Müslüman kızı yalı bahçesine kirlettiği gün yalı lanetlenmiş, Allah'ın gazabına uğramıştı. Bu olayın Bosnalı Abdullah Avni Paşa ailesini yok ettiği yetmiyormuş gibi evi alan tüccar Salih Bey erken yaşta vefat etmiş, ailesi yalıyı satmak zorunda kalmış. Yeni sahipleri Cevheroğlu ailesinin başına da gelebilecek felaketlerin en büyüğü gelmişti. Kimi Ali Ekta Bey'in cinnet geçirdiğini ve sebepsiz bir cinayet işlediğini öne sürüyor. Kimi baronun tuttuğu avukatın da iddiası olan silahını temizlerken patladığı, Necan'ın kaza sonucu öldüğü tezine inanıyor. Kimi de Ali Ekta Bey'in bu cinayeti uzun zamandır planladığını, tahammümden adam öldürdüğünü söylüyordu. Ali Ekta Bey ağzını açıp kendini savunmadığı için tanıkların önemi büyüktü. Bu tanıkların başında da bekçiler geliyordu elbette. Bekçi Mehmet, Ali Ekta Bey'in o akşam eve geldiğine çok tuhaf olduğunu anlatıyordu. Hatta adam içeri girdikten sonra arkadaşıyla bunu konuşmuşlar ve adamın hasta olup olmadığını tartışmışlardı. Ama akıllarına onu durdurmak gelmemişti tabii ki. Çünkü Ömer Bey'in babasıydı. Daha sonra silah sesi duydukları zaman içeri koşmuşlardı. Ve büyük yatak odasında gördükleri manzara şuydu. Necla Hanım kanlar içinde yerde yatıyor. Ali Ekta Bey sessizce yatağın üstünde oturuyordu. Onların içeri girişini ya fark etmemiş ya da aldırmamıştı. Elinden silahı alınırken bile onlara bakmamıştı. Ömer Bey aklını kaybetmiş gibiydi. "Ambulans! Yalvarırım bir ambulans bulun!" diye bağırdığı için bekçi hemen ambulans için telefon etmeye koşmuştu. Bu sırada mahalleli de kapının önüne toplanmış, ne olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. Yaklaşık yarım saat sonra ambulans geldiğinde Necla Hanım'ı götürmüşlerdi. Ama o sırada çoktan ölmüştü kadın. Ömer Bey de yarı ölü gibi ambulansa binip onunla gitmişti. Bir yıl sonra. Leyla Bebek o sabah gamzelerini iyice belirgin hale getiren büyük bir gülümsemeyle uyandı. Rukiye bayılıyordu bu çocuğun her sabah gülerek uyanışına. Zaten iyi huylu, geceleri fazla ağlamayan, huzurlu bir bebekti. Rukiye kendisi gibi bir isyancıdan nasıl olup da böyle dingin bir çocuğun da olduğunu anlayamıyordu. Babasına o iyi huylu Yusuf'a çekmiş olmalıydı. Roxy çocuğu doğduğu gün ona Leyla adını verirken kendi adını da tekrar Rukiye'ye çevirmişti. Bu ismin bir anneye daha çok yakıştığına inanıyordu. Roxy onun isyan dönemlerinin ismiydi. Leyla Rukiye'ye dünyanın en güzel bebeği gibi gülüyordu. Gamzeli bir çocuktu. Rukiye onun gamzelerine dokunmaya bayılıyordu. Annesinin parmaklarını yüzünde hisseden çocuğun gülüşü ise dayanılmayacak kadar güzeldi. Bu gülümsemeyi her gördüğünde Rukiye'nin içi mutlulukla kabarıyor ve sebepsiz bir ağlama isteği duyuyordu. Şansa uğra inanmazdı. Ama bu çocuğun her şeyi değiştirmesine bakılırsa galiba böyle şeyler vardı bu hayatta. Daha bebeğe hamile kalır kalmaz her şey değişmiş, hayatlarındaki bütün olumsuzluklar teker teker ortadan kalkmaya başlamıştı. Kangrene dönmüş çözümsüz yalı sorunun kimsenin beklemediği bir biçimde çözülmesi ufak bir mucize değil de neydi? Hatta ilk zamanlar bu mucizeye pek şaşıran Leyla Hanım bile İstanbul tılsımlarına ve mabetlerine yaptığı adakların işe yaradığına inanır olmuştu. Ama bu çözüm için Ali Ekta Bey'in zarar görmesine de çok üzülmüştü. Adamcağızın gelinini öldürüp hapislere düşeceği, karısıyla birlikte aklını da yarı yarıya yitirip çılgınlaşan Ömer Bey'in yalıyı bir daha gözüm görmesin diyeceği ve bir mucize sonucu o küçük evi de yaşlı kadına iade edin talimatı vereceği kimin aklına gelirdi? Yoksa o da herkes gibi yalının uğursuzluğuna mı inanmıştı? Yaşlı kadını evinden atmalarının bu felakete neden olduğunu düşünüyordu olabilirdi. Çünkü o sıralarda herkesin dilindeki özdeyiş şuydu: alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Dağlılar bile böyle söylüyordu artık. Cinayetten sonra tamamen Ömer Beylerin aleyhine dönmüş, Leyla Hanım'ı destekler olmuşlardı. Canım diyorlardı. Leyla Hanım bir asilzade, soylu bir insan. Ömer Beyler gibi sonradan görme değil. Ne de olsa asil azmaz. Büyük hanımın eve dönüşünü bir şöleni çevirmişti mahalleli. Nereden haber aldılarsa kadın erkek, çoluk çocuk hepsi yalı kapısına birikmiş, orayı bir bayram yerine dönüştürmüşlerdi. Leyla Hanım'ı getiren taksi yanaşınca kapısını açmışlar ve hepsi teker teker elini öperek bahçe kapısından geçirmişlerdi. İçlerinde gözyaşı döken bile vardı. Leyla onlara teşekkür ettikten sonra evinin kapısında bir iki dakika oyalandı. Neredeyse içeri girmeye korktuğu bile söylenebilirdi. Yüzünün solduğunu, kapıyı açmaya çalışan ellerinin titrediğini, soluk soluğa kaldığını gördüler. Daha sonra bu anı Rukiye'ye anlatırken, "İnan bana, eve girmem, çıkmamdan daha zor oldu." diyecekti. O evde göreceklerinden mi korkuyordu? Yarım asrı aşkın bir süre boyunca koruduğu mahremiyetinin hoyratça hırpalandığına tanık olmaktan mı ürküyordu? Eve yabancı gibi girdiğini mi düşünüyordu? Bilinmez. Evde ilk fark ettiği şey kokunun değişmiş olmasıydı. Orası artık kendisine ait olan tanıdık kokuları taşımıyor, daha farklı, daha ekşimtırak bir koku yayıyordu. Bunun dışında bir değişiklik yapılmamıştı henüz. Belki de oraya sıra gelmemişti. Evinde inşaat boyunca bekçilerin kaldığını biliyordu. Zavallı adamlar diye düşündü. Onların da bir kabahati yok. Komodinin çekmecelerini açtığı zaman büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Çünkü ne kadar hatırası varsa hepsi gitmişti. Ne Hicaz'dan gelen üzerine dualar işlenmiş ipekli örtü kalmıştı. Ne anneannesinin şapkası, ne notaları, ne işlemeli örtüleri, ne padişah fermanları, ne hatlar, ne fotoğraflar. Leyla o anda kendisini bu evde son derece yabancı hissetti. Duvarlardaki yağlı boya tablolar bile götürülmüştü. Bu yüzden orası artık kendine ait bir ev gibi durmuyordu. Daha doğrusu o öyle hissedemiyordu. Büyük bir gönül yorgunluğuyla dışarı çıktı. Girerken de çıkarken de kesilmiş manolya ağacına bakamamıştı. Yüreği götürmemişti bunu. Hele herkesin içinde böyle bir şeye cesaret edebileceğini hiç sanmıyordu. Kalabalık sessizce bekliyordu. Yüzüne soru sorar gibi bakan Yusuf'a, "Hadi eve gidelim Yusuf," dediği anda buna kendisi de hayret etti. Çünkü ev olarak yalıyı değil artık Cihangir'i düşünüyordu. Mahalleli sessizce Yusuf ile büyük hanımın taksiye binip uzaklaşmasını seyretti. Sonra çekingen bir tavırla küçük evin kapısından içeri girdiler. Büyük hanımın orada ne gördüğünü merak ediyorlardı. Yatakların üzerindeki kirli örtüleri, masaya bırakılmış kirli çay bardaklarını, üzerinde sigara söndürülmüş gümüş çay bardağı altlıklarını, tuvaletteki kahverengi kirli izleri görüp kapı ve pencere kulplarındaki yapış yapış kiri fark ettiler. Ve tabii bir de boşluğu, eksikliği. Büyük hanımı, büyük hanım yapan eşyanın hiçbiri yoktu. Bu haliyle ev, geçmişine ihanet etmiş çıplak bir soytarı yandırıyordu. O akşam mahalleli büyük bir faaliyete girişti. Önce kadınlar girip evin her tarafını ova ova temizlediler. Yer tahtalarını Arap sabunuyla siliyor, pencereleri parlatıyor, tuvaletlere kezzap döküyor ve bulaşıkları gıcır gıcır yıkıyorlardı. Gece yarısına gelmeden ev pırıl pırıl olmuştu ve sabun kokuyordu. Kadınlar vazoları bahçeden kopardıkları çiçeklerle doldurduktan sonra evdeki ekşi koku yerini bayıltıcı leylak kokularına bıraktı. Sonra herkes evine çekildi. Kimse böyle bir şeyi kararlaştırmamıştı. Her şey birdenbire kendiliğinden oluyordu. Sabaha karşı evin önünde bazı gölgeler görüldü. Birileri sessizce eve girip çıkıyordu ama hiç kimse birbirini görmüyordu. Daha doğrusu görmemiş gibi davranıyor ve girmek için ötekinin evden çıkmasını bekliyordu. Daha çok kadınlardı bu işi yapanlar. Büyük hanım nasıl olsa gücünü kuvvetini toplayıp tekrar gelecekti. Bu arada Cihangir'deki en büyük değişikliklerden biri de Yusuf'un gazetede kadroya geçmesi ve eskisine göre çok daha iyi bir maaş almasıydı. Bu iş Ali Ektar Bey'in gelinini vurmasından hemen sonra gerçekleşmiş, yazı işleri müdürü Yusuf'u çağırarak bu haberi kendisinin işlemesini istemişti. İstanbul bu cinayetle çalkalanıyordu. Cevheroğlu ailesinin başına gelen felaket basını onların aleyhine çevirmiş, manşetler günlerce cinayetin ayrıntılarına ayrılmıştı. yazı işleri müdürü, diğer gazeteler uyanmadan önce Yusuf'un Leyla Hanım ve ailesinin hikayesini yazı dizisi yapmasını da istiyordu. Ertesi günkü gazetede Leyla Hanım'ın resmi sür manşet basılacak ve Cevheroğlu ailesinin nasıl büyük bir acımasızlıkla bu kadıncağızı aile evinden kovdu, nasıl ah aldığı ballandıra ballandıra anlatılacaktı. Koskoca Osmanlı Paşası'nın torununu sokağa atmışlardı ama kader de onları cezalandırmıştı. Halk bayıla bayıla okuyacaktı bu diziyi. Olayı da en iyi bilen Yusuf olduğuna göre gazete müthiş bir şans yakalamıştı. Yazı işleri müdürü, hadi gözünü seveyim Yusuf diyordu. Müthiş bir iş çıkar. Kadının geçmişini, paşa dedesini, evden kovuluşunu, perişan hale düşmesini güzelce anlat. Bulabildiğin eski fotoğrafları da getir. Şöyle 3-5 gün sallayalım ortalığı. Bu olay Yusuf'a gazeteciliğin duyguyla yaklaşılamayacak kadar sert bir meslek olduğunu öğretti. Aynen doktorlar gibi. Her gün ölümle uğraşan, ameliyat sırasında onların iç organlarını kesip biçen doktorlar duygusal olurlarsa yaşayamazlar. Profesyonel işleriyle duyguları arasında bir mesafe koymaları gerekir. Yoksa onca ölüme ve acıya hiçbir insan dayanamaz. Doktorlar gibi gazetecilerin de sert ve son derece profesyonel bir ortamda yaşamaları gerektiğini anlayan Yusuf, bu olaydan sonra ilk defa gazetecilik mesleğinin kendisine uygun olup olmadığını sorgulamaya başladı. Muhabirler Cihangir'deki evin önünde yatıp kalkıyor, Leyla Hanım'ın bir fotoğrafını ve olayla ilgili yorumunu almak için uğraşıyorlardı ama o kimseyle görüşmüyordu. Bütün gazetelerin birinci sayfalarında resmini yayınladıkları Ali Ekta Bey ise o sırada gözlerini üst ranzanın tahtasına dikmiş, gözünü kırpmadan saatlerce bakıyordu. Kader mi demeli, rastlantım bilinmez ama Ali Ekta Bey'i Toptaş'ı cezaevine koymuş olmaları ilginç bir durumdu. Çünkü bu tarihi cezaevi büyük dedesi Halepli Cevher Ağa'nın ömrü boyunca kilercibaşı olarak çalıştığı konağın yanındaydı. Hatta bugünkü adliye binası konağın bir parçasına yapılmıştı. Ali Ekta Bey 16. yüzyılda Mimar Sinan'a yaptırılmış olan bu taş binada yatıyordu. Kendisinden önce oraya ünlü yazar ve şairlerin konulmuş olduğunu biliyor. Hatta zaman zaman duvarlarda onlara ait bazı yazılara da rastlıyordu. Cezaeviyle bütün ilişkisi de bu kadardı işte. Mahkumlarla konuşmuyor, hiçbir soruya cevap vermiyor. Sabahtan akşama kadar ranzasında gözleri kapalı yatıyordu. Önceleri bu kerli ferli adamla ilgilenen ve gelinini öldürmesinin hikayesini öğrenmek isteyen mahkumlar adamın bu inadı karşısında yılgınlığa düşmüş ve onu kendi haline bırakmışlardı. Gazeteler günlerce bu cinayetle çalkalanmış olduğu için ne olup bittiğini hepsi biliyordu. Ayrıca ünlü bir banka sahibinin babası olduğu bilgisi daha o gelmeden önce hapishaneye ulaşmıştı. Bu yüzden para koparmak isteyen birkaç mahkum bıkıp usanmadan ona yaltaklanmaya ve bazı hizmetlerini görmeye çalışıyor, ona sık sık çay getiriyor ama bunların karşılığında hiç yüz bulamıyorlardı. Adam oğlunun ziyaretlerini kabul etmiyordu. Mahkumlar görüş günlerinde kapıya dayanan, siyah Mercedes'ten inen korumaların arasında Ömer Bey'in gelip boynunu bükerek beklediğini görüyorlardı ama yaşlı adam inatla içeriden çıkmıyor, koğuşunu terk etmiyor, ranzasında gözleri kapalı öylece yatıyordu. Bu kadar inat karşısında herkes yavaş yavaş adamı terk etti. Onun istediği yalnızlığa çekilmesini sağladı. Artık onu kimse rahatsız etmiyordu. Ali Ekta Bey zihnine de engeller koymuştu. Gün boyu kafasında uçuşan düşünceler arasında Ömer yoktu, giremiyordu. Anıları da silinmiş gibiydi. Dış dünya ile ilişkisini kesmiş ve kafasının içine çekilmiş olan yaşlı adam Ömer'i bir kez bile düşünmedi. Onu hatırlamadı. Bunun yerine Ece ile Melike geldi. Aklına sık sık. Acaba ne yapıyorlardı? Nasıl insanlar olmuşlardı? Yüreğinde iki kızına karşı daha önce hissetmediği bir sıcaklık oluşmuştu. Düşündükçe garip bir şekilde onları unutmuş olduğu sonucuna varıyordu. Hiç düşünmemişti yıllardır. Sonra aklı karısına takıldı. Evliliklerin ilk yılları çocuklarının doğumu gözünün önüne geldi. Ama Ömer'in doğumu yoktu bunların arasında. Ece ile Melike'nin doğumları vardı. Bir gün hapishane müdürü Ali Ekta Bey'i odasına çağırdı. Gitmemesi mümkün değildi. İki gardiyan onu dar koridorlardan, kubbeli bölümlerden geçirdiler ve müdürün odasına götürdüler. Müdür Ali Ekta Bey'i karşısına oturtturdu. ona hiç sormadan kahve söyledi. Metal tabakasını açarak sigara ikram etti. Hal hatır sordu. Ali Ekta Bey bu soruları bazı seslerle ve jestlerle geçiştirdi. Ağzından kısaca bir "Teşekkür ederim, iyiyim müdür bey" sözleri duyuldu. Kahvesi geldi, içmeye başladı. Müdür ona bir takım sorular soruyor, bir sohbet açmak istiyordu. Ama Ali Ekta Bey hiç oralı olmuyor, pencereden bahçeyi ve çiçekleri seyrediyordu. Bir ara gözü camda oynayan bir sineğe takıldı. Adamın kendisini dinlemediğini fark eden müdür, "Ama ayıp oluyor Ali Ekta Bey" dedi. "Yaşınıza başınıza hürmeten sizi buraya davet ettim ama bakıyorum cevap verme tenezzülünde bile bulunmuyorsunuz." Ali Ekta Bey, "Estağfurullah efendim" dedi. Hapishane müdürü bu binadaki en yüksek otoriteydi ama karşısındaki zavallı mahkuma söz geçiremediğini hissediyor, buna müthiş sinirleniyordu. Adam ne de olsa bir uşaktı ama karşısında nasıl bir azametle duruyordu öyle. Sanki bir mahkum değil, hapishaneyi teftişe gelmiş bir adalet bakanıydı. Buna karşılık ömrü boyunca otorite önünde eğilmiş olan Ali Ekta Bey de ilk defa özgürleştiğini, artık başında bir efendi olmadan yaşadığını hissediyordu. Hapishane kuruluşu ona özgürlük getirmişti. Artık hayata dair hiçbir talebi kalmadığı için hiç kimseden bir şey istemek zorunda değildi. Bu yüzden de özgür ve dikbaşlıydı. Uşaklık kaderinden onu yalı değil hapishane kurtarmıştı. İnsanoğlunun kendi ihtiraslarının bir hapishane hücresinden daha korkunç bir esaret olduğunu anlamıştı Ali Ekta Bey. İyice sinirlenmiş olan müdür kendini tutmaya çalışarak "Şu kapının arkasında bir ziyaretçin var Ekta Bey" dedi. "Şimdi ben onu içeri alacağım. Kendim de çıkıp gideceğim. Siz baba oğul biraz konuşun, hasret giderin." Ali Ekta Bey irkildi. Başını önüne eğdi, gözlerini sehpanın kenarına dikti. Bir kapı gıcırtısı ve ayak sesleri duydu. Daha sonra da Ömer'in sesi geldi kulağına. "Baba" diyordu ses. "Baba." Onun yüzüne hiç bakmadan kalktı, kapıya doğru yöneldi. Ömer gelip tuttu onu, boynuna sarılmak istedi. Bir yandan da "Baba niye yaptın bu akıl almaz işi? Benim hayatımı nasıl mahvettiğini biliyor musun?" diyor ve ağlıyordu. "Yetiştirdiğin, emek verdiğin oğlun artık canlı bir cenaze baba. Her şeyini elinden aldın. Yaşama sebebini yok ettin. Nasıl yapabildin bu canavarlığı?" Sonra yine yüksek sesle ağlıyordu. "Her şeye rağmen babamsın ama beni öldürdün, bunu bil. Necla ile birlikte öz oğlunu da öldürdün." Ali Ekta Bey Ömer'in yüzüne hiç bakmadı, cevap da vermedi. Arkadan sarılmış olan oğlunun kolları gevşer gevşemez de kapıdan çıkıp gardiyanların yanına gitti. İçeriden Ömer'in hıçkırıkları geliyordu. O gün tekrar koğuşuna gidip de yatağına uzanınca bu olayı aklından sildi. Ece ile Melike'yi gözünün önüne getirmeye çalıştı. Kim bilir nasıl büyümüşler, güzel kadınlar olmuşlardı. Ali Ekta Bey duruşmalarda da aynı tavrı sürdürdü. Hiç kimseyle konuşmadı, hiçbir soruya cevap vermedi. Baron'un kendisine tuttuğu avukat onu birçok kez ziyarete geldi. Alacağı cezayı hafifletmek için ağır tahrik unsuru olabilecek sebepleri öğrenmek istedi. Ama taşta ses vardı, Ali Ekta Bey de yoktu. Amfizemden ölene kadar hapishanede kalacak ve revirde nesi olduğunu soran doktorlara bile cevap vermeyecekti. Böyle geçip gitti bu dünyadan koskoca Ali Ekta Bey. Leyla Hanım Cihangir'deki evde kalamazdı artık. Zorlansa ve biraz ürkse, yabancı bulsa bile yalıya geri dönmek zorundaydı. İki gün sonra eşyasını topladı. Hamileliği belli olmaya başlayan Rukiye ile vedalaştı. Yusuf'un taşıdığı ağır kahverengi valizi de alarak yalıya gitti. Boğaziçi kurları sonbaharın kızıl kahverengi renklerine bürünmeye başlamıştı. Leyla Hanım yol boyunca bu koruları ve boğazın tanıdık akıntılarını seyretti. Hiç konuşmadı. Bu kez eve Yusuf'la birlikte girdiler. Büyük hanım eve adımını attığı anda içinden bir sıcaklık başına doğru yükseldi. Bayılacak gibi oldu. Sendeleyerek kapı pervazına tutundu. Evi neredeyse eskisinden de daha güzel hale gelmişti. Mis kokuyordu. Pırıl pırıldı ama Leyla Hanım'ı heyecanlandıran bunlar değildi. Ailesi geri gelmişti. Paşa dedesi duvardaki eski yerinden kendisini süzüyor, anneannesi, dayısı kendisine bakıyorlardı. Hatta eskiden yalıda duran "bu da geçer yahu" Levhası bile bu eve gelmiş ve duvara asılmıştı. Komodin çekmecelerindeki eski örtüler bir bir yerine konulmuştu. Leyla Hanım bunun da ayrı bir mucize olduğunu düşündü. İstanbul'un tılsımları ve mabetleri çok kuvvetli olmalıydı. Bu arada mahalleli sessiz bir dikkatle ve fazla yaklaşmadan olayı izliyordu. Gece boyunca kadınlar büyük hanımın evinden aldıkları her şeyi gizlice getirip yerine koymuşlardı. Cemile bile yapmıştı bunu. Çünkü hem büyük hanımın gavurluğundan kuşku duymaya başlamıştı hem de artık gavur malı yemenin doğru olduğundan o kadar emin değildi. Ayrıca ne de olsa yılların büyük hanımıydı o. Koskoca paşanın torunuydu. Herhalde o İngiliz subay lafını onu çekemeyenler kara çalmak için çıkarmışlardı. Hem adı Leyla değil miydi? Müslüman adı değil miydi Leyla? Ah bizim milletimiz diye düşündü. Ah bizim iki yüzlü milletimiz. Birileri herhalde kendilerini kandırmıştı. Belki de o züppe sonradan görme Cevheroğlu ailesi yapmıştı bunu. Büyük hanımın bundan sonraki günleri görünüşte eskisi gibiydi. Yine aynı şekilde bahçede oturuyor, nakış işlerini yapıyor, gazeteleri ve televizyonları izliyor, mahallenin çocuklarına yasemin, incir, nar veriyordu. Ama içten içe hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmadığı duygusuna kapılıyordu.